Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne istiqal hadisi kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Ehl-i sünnet vel cemaatin iman ve tevhid akidesinde geçtiğimiz haftalarda son iki derste rububiyet tevhidini işlemiştik. Ardından uluhiyet tevhidine bir giriş yapmıştık. Ve en son dersimizde ibadetin kabulü için olmazsa olmaz iki şartın mutlaka bulunması gerektiğini. Bu iki şartında amelin Allah Azze ve Celle'ye halis kılınması ve doğru olması, yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekilde olması gerektiğiydi. Tevhidin, özellikle uluhiyet tevhidinin yerine gelebilmesi için, düzgün bir şekilde gerçekleşebilmesi için mutlaka ve mutlaka ibadet nedir? Bunun da bilinmesi gerekiyor. İbadetin tanımını yapmıştık. Şimdi Allah izin verirse ibadet çeşitlerinden bazılarını örnek vererek konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayalım. Bunlardan en önemli tür, kulluğun, ibadetin en önemli türlerinden birisi duadır. Allah Azze ve Celle'ye sığınmak. Zira ibadetin manaları boyun eğme, tezellül, fakir ve ihtiyaç duada en açık şekliyle ortaya çıkar. Yani Allah Azze ve Celle'ye olan ihtiyaç duada ortaya çıkar. Allah Azze ve Celle karşısında boyun eğme, zilletle, tezellülle boyun eğme ve ihtiyaç hali. Bu yüzden Allah kendisine dua etmekten büyüklük taslayanları cehennem ile tehdit ederek Mü'min suresi 60. ayetinde şöyle buyuruyor mealen. Rabbiniz şöyle buyurmuştur. Bana ibadet edin ki size karşılığını vereyim. Bana ibadet etmekten kibirlenenler zelil olarak cehenneme gireceklerdir. Allah Azze ve Celle bu ayetinde, yani Mü'min suresi 60. ayetinde açık bir şekilde kendisine ibadeti, kendisine dua edilmesini emrediyor. Ayetin Arapça lafzındaki ibadet diye tercüme edilen kelimenin aslı duadır. Kâle rabbukum ud'ûni estecib lekum. Bana dua edin, bana ibadet edin. Burada dua ibadetin cüzlerinden bir cüzdür. En önemli cüzü olması hasebiyle genellikle meallerde dua kelimesinin ibadet diye tercüme edildiğini görürsünüz. Bunun benzeri la ted'u ma'allahi ilahan ahar. Allah ile beraber başka bir ilaha seslenme. Yani her kim Allah dışında birisine dua seslenişinde bulunursa onu ilah edinmiştir. Ona ilah demese dahi onu ilah edinmiştir. Yani ben ona Allah demiyorum diyor ya bazıları. Ona Allah demese de, ona ilah demese de dua etmesi hasebiyle, ona yönelmesi, ona seslenmesi hasebiyle uluhiyette ortak koşmuş olur. Burada Allah Azze ve Celle pek çok, Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetlerinden birisi olarak kendisine duayı emrediyor. Duanın kendisine yapılmasını emrediyor. Bundan yüksünenleri de, bundan büyüklenenleri de açıkça cehennemle tehdit ediyor. Özellikle tasavvuf ehlinden dua meselesinde şirk koşanlar veyahut şialardan, rafizilerden şirk koşanlar burada duanın Allah Azze ve Celle'ye has kılınması konusunda saparak başka şeylere de seslenmişler. Buna şu gibi teviller getirmişler. Demişler ki onlar trafodur. Mesela seslendikleri kimseleri ne yapmışlar? O trafodan elektriği alıp dağıtan birer ampuller gibi. Yani feyzi azaltıp kendi hafızalarına göre ne yapan? Dağıtan kimseler olarak velileri tayin etmişler. Allah Azze ve Celle'yi mahlukuna benzetmekle
ne yapmışlar? İsim sıfatta bir ilhada sapmışlar. Bir sapıklığa gitmişler. Daha sonra ibadetin yönlendirilmesi noktasında Allah Azze ve Celle'nin açıkça bana dua edin ki size icabet edeyim emrini bertaraf ederek, yok biz direkt Allah'a dua edemeyiz, biz günahkarız, bizim yerimize veli kullar dua eder diyerek onlara seslenmeyi kendilerine meşru göstermeye çalışmışlar. Böyle batıl misalleriyle de Allah'a misilde, misil nispet etmek, benzetmede bulunmakla isim sıfatta da sapıklığa düşmüşlerdir. Diğer bir ibadet çeşidi tevekküldür. Tevekkül, kulun tevhidinin ancak kendisiyle tamamlandığı ibadet esaslarından bir esastır. Yani kulluk, ibadet ancak bununla tamamlanır. Eğer tevekkül yoksa bir kimsenin kulluğu yerine gelmez. Pek çok yerde, pek çok ayette tevekkül emrediliyor. Mesela Hud suresi 123. ayetinde. Ona ibadet et ve ona güvenip dayan. Fa'budhu ve tevekkül ve tevekkül aleyhi. Yine Furkan 58. ayetinde hiç ölmeyen diriye, yani kamil bir hayat sahibi olan Allah Azze ve Celle'ye güvenip dayan, tevekkül et. Tevekkül aynı zamanda sadık müminlerin alametidir. Enfal suresi 2. ayetinde müminler o kimselerdir ki yanlarında Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, kendilerine onun ayetleri okunduğu zaman da imanları artar ve yalnız Allah'a dayanıp güvenirler. Yalnız Allah'a tevekkül ederler. Burada acaba sebeplere sarılmak tevekküle mani midir şeklinde bir soru akla gelebilir. Bu sebeplere sarılmak tevekkülle asla çelişmez. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisine itimat edip yalnız kendisine tevekkül edilmesini emrettiği gibi Meryem oğlu İsa'nın annesine hitaben şöyle buyurmuştur. Hurma ağacını kendine doğru silkele de üzerine taze hurma dökülsün. Meryem suresi 25. ayet. Yani hurmanın normalde ayetin yerinden okursanız, Meryem suresinden takip ederseniz normalde meyve vermemesi gereken bir zamanda hurma ağacı ne yapıyor? Meyve veriyor. Yani Allah Azze ve Celle onun rızkını gönderiyor. Ama Allah Azze ve Celle Meryem'e ağacı silkelemesini, hurmayı düşürmesini emrediyor. İsteseydi bunu silkelemeye gerek kalmadan da o hurmaları ona indirebilirdi. Burada sebeplere sarılmaya, meşru kılınan sebeplere sarılmaya bir teşvik vardır. Allah Subhanehu yine Yakup Aleyhisselam'ın oğullarına şöyle dediğini haber veriyor. Yusuf suresi 67. ayetinde. Ve yine demişti ki, ey oğullarım, bu vezirin huzuruna girerken tek bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin, hasedi size dokunmaz. Gerçi ben Allah'tan gelecek bir şey def edemem. Çünkü hüküm yalnız Allah'a mahsustur. Ben de yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olanlar da ona güvenip dayansınlar. Yani tevekkül edecek olanlar da ona tevekkül etsinler. Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmesine rağmen oğullarına haset dokunmaması için ayrı ayrı kapılardan girmesini emretmiştir. Normalde yani Allah dilemedikçe bir kötülük gelir mi kulun başına? Gelmez. Ama Yakup Aleyhisselam oğullarına bir teşvikte bulunuyor. Haset dokunmasın. Yani hasedi gerektirecek sebeplerden de demek ki kulun sakınması gerekiyor. Bu sebeplere sarılması gerekiyor. Tirmizi'nin Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet ettiği hadiste birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, devemi bağlayıp da mı tevekkül edeyim, serbest bırakıp da mı tevekkül edeyim diye sormuş. Bunun üzerine bağla ve ondan sonra tevekkül et. Yani gereken sebeplere sarıl, ondan sonra karşılığını bekle, tevekkül et, Allah'a dayan buyurmuştur. Bunu Elbani hadisin hasen olduğunu söylemiştir. Ehl-i sünnet vel cemaat alimleri arasında bu meselede herhangi bir ihtilaf yoktur. Karara bağlanmış bir konudur. Abdullah bin Ahmet bin Hanbel şöyle der. Yani İmam Ahmet'in oğlu. Babama biz Allah'a tevekkül eder ve kazanmak için çalışmayız diyen bir topluluk hakkında ne dersin diye soruldu. Babam dedi ki bütün insanların Allah'a tevekkül etmeleri gerekir. Lakin kendileri için çalışmalılar da, çalışmaları da gerekir. Allah Teala
Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın buyurmuştur. Cuma suresi 10. ayetinde. Demek ki onlar kazanç elde etmek için çalışıyorlardı. Kim bunun hilafına bir şey söylerse o ahmak bir insanın sözüdür. Bu ayetin devamında ne diyor? فَاِذَا قُدْيَتِ السَّلَاتُ فَاَنْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَاَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Namazı eda ettiğiniz zaman, bitirdiğiniz zaman yeryüzüne dağılın, Allah'ın lütfundan isteyin. Arayın Allah'ın lütfunu. Evet, dua, tevekkül, bunun yanı sıra korku ve ümit. Bu, yani korku ve ümit, Allah Azze ve Celle'nin emredip bununla süslenen müminleri övdüğü ibadet türlerindendir. Korku hakkında Nazi'at 40-41. Ayetlerinde şöyle buyruluyor. Ama kim Rabbinin azametinden korkar ve nefsini heva ve heveslerinden alıkoyarsa onun varacağı yer de cennettir. Allah Azze ve Celle'nin azametinden korkmak. Yine Rahman 46. ayetinde Rabbinin makamından korkanlara iki cennet vardır buyrulur. Ümit hakkında ise Bakara 218. ayetinde oysa iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler ise işte Allah'ın rahmetini umanlar da bunlardır. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ahzab 21. ayetinde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü ümit eden ve Allah'ı çok zikreden kimseler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır buyurmuştur. Bu ayette de Allah'ı ve ahiret gününü ümit eden lafzı konumuza şahit, delil olmaktadır. Kul, korkuyla ümit arasında dengeli bir yol tutarak ibadet etmelidir. Ne korkusu ağır basmalı, ne ümidi. Eğer Allah'ın taatinden yüz çevirirse, günahlara cüret eder, cesaret eder. Bunun çaresi Allah'ın azabının şiddetiyle korkutmaktır. Şayet Allah korkusunda mübalağa eder, yani aşırı gider ve ümitsizliğe düşerse, onu da Allah'ın rahmetinin genişliğini düşünmek ıslah eder. Kul, Allah'ın rahmetini ve bağışlayıcı oluşunu geçmişte işlemiş olduğu günahlar hakkında düşünmelidir. Yani Allah gafurdur, rahimdir, onun affetmeyeceği günah yoktur şeklindeki affedicilik sıfatını Allah Azze ve Celle'nin geçmişte işlediği günahlar hakkında düşünmelidir. Gelecekte işleyeceği, hali hazırda işlemekte olduğu günahlar için düşünürse ne yapar? O kimse Allah korusun imanını ifsad eder. Allah'ın azabını da Allah'ın azabından da intikam sahibi oluşundan, şedid bir şekilde cezalandırmasından işleyeceği günahlar hakkında korkmalıdır. Yani birleştirirsek ne dememiz lazım? Allah'ın affediciliği, gafur oluşu, bağışlayıcılığı kulun geçmişte işlediği günahlar hakkında düşünmesi gereken sıfatıdır. Allah'ın intikam sahibi oluşu, azabının şiddetli oluşu, yakalamasının şiddetli oluşu, hali hazırda işlediği veyahut gelecekte işlemeyi düşündüğü günahlar hakkında olmalı. Bu sayede onlardan sakınmalıdır. Eğer bunu yapmazsa, mesela ya Allah'ın korkusundan dolayı ümitsizliğe düşer, böylece helak olur, korku ve ümit dengesini kaybeder veyahut da ümit ağır basar, korku kaybolur, böylece sapıtır. Ümidi... Evet. Ümidi korkusuna galip gelen kişi zındık olur. Ümidi korkusuna galip gelen kişi zındık olur. Korkusu ümidine galip gelen kişi ise bunun seleften bir sürü söyleyen var bunu. Yani ümidi korkusuna galip gelen kimse nasıl zındık olur? Allah'ın korkusunu terk eder. Günahları rahatlıkla işler. Neticede ne olur o? O kimse şirk, herhangi bir büyük küçük demeden bütün günahları ayırt etmeden işlemeye devam eder. Bunun zıttı olarak da korkusu ümidine galip gelen kimse yeise düşer. Bunlardan selamette ancak korkuyla ümidin dengede olmasıyla mümkündür. İmam Ahmed şöyle diyor. Müminin korkusu ile ümidi eşit olmalıdır. İbn-i Recep Selef'ten birinin şöyle dediğini naklediyor. Allah'a yalnızca ümitle ibadet eden mürciyedir. Yalnız korkuyla ibadet eden haricidir. Yalnız sevgiyle ibadet eden zındıktır. Ümit, korku ve muhabbet ile ibadet eden de tevhid ehli bir mümindir. Ümit, korku, muhabbet. Sevgi yani. Bunun sebebi müminin Allah'a bu üç yönden yani muhabbet, korku ve ümit ile ibadet etmesinin vacip olmasıdır. Yani olmazsa olmaz, gerekli olmasıdır. Bunlar ibadet türlerine verdiğimiz örnekler. Çünkü bunları özellikle vermemizin sebebi ibadet denilince akla sadece namaz, hac, zekat, oruç bunlar gibi ibadetlerin gelmesi. Halbuki ibadet kapsamına kulun söz, fiil ve düşünce olarak kendisinden sadır olan her şey dahil olmaktadır. Allah Azze ve Celle Zariyat Suresi 56. ayetinde insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler, bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Yani insan kainatta dünyaya geldiği zaman ister istemez kuldur. Yani kulluğun dışına çıkamıyor. Yani sürekli ibadet halinde. Sürekli ibadet halinde. Allah Azze ve Celle kuldan ne istiyor? İbadeti Allah Azze ve Celle'ye yapacaksın. Şayet Allah'ın istediği kulluğu yerine getirmezsen muhakkak hali hazırda olduğun, o devam eden o kulluğun Allah'tan başkasına yönelmiş demektir. Mesela adam diyor ya çalışmak ibadettir diye. Bu adam namaz kılmıyorsa evet o adam çalıştığı zaman ibadet ediyor ama neye? Allah'tan başkasına ibadet ediyor. Müşrik bir şekilde ibadet ediyor. Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmiyorsa mesela diyor ki adam kurban meselesi gündeme geldiği zaman ya kurban keseceğine diyor fakire yardım ettim ben diyor. Kurbanı terk ediyor. Burada kurbanı terk etmesinden dolayı biz günahkar olduğunu söyleyemeyiz belki ama kurbanı terk etmeyi ne yapıyor? Onun yerine alternatif tayin ediyor. Allah'tan ve Resulünden herhangi bir delili olmadan kurban ibadetinin yerine ibadet tayin ediyor. Yani ben kurban kesmem, hatta siz de kesmeyin, bunun yerine fakire yardımda bulunun diyor. Bunun gibi. Farz olan haccı yerine getirmiyor, bunun yerine ben falanca vakfa, falanca derneğe yardımda bulunacağım diyor. Farz olanı yerine getirmediği için diğer ibadetin hiçbir ecrini alamıyor.
İnfak gibi.
İnfakta bulunuyor. Normalde infak Allah Azze ve Celle'nin meşru kıldığı bir ibadet. Ama ne yapıyor? Farz olan bir ibadeti şuurlu bir şekilde terk ediyor. Onun yerine başka bir ibadet tayin ediyor. Haccı kendisinden kaldırıyor. Kendi aklınca. Burada konuyla aslında doğrudan alakası olan yani ubudiyet tevhidiyle, kulluk tevhidiyle alakası olan mesele şu. İnsanlar isteyerek veya istemeyerek kulluk ediyorlar. Allah Azze ve Celle isteyerek kendi rızalarıyla kulluklarını eda etmelerini istiyor. Kul fıtrat boyutunda kulluğu ne şekilde eda eder? Yani vahiy ile tanışmadan önce kendisine peygamberin tebliği ulaşmamış fıtrat boyutunda. Fıtrat boyutundayken fıtratıyla anlaması kabiliyetine dahil olan neler varsa bunlardan mesul. Yani peygamber tebliği ulaşmamış henüz kendisine. Bu kimse yalan söylerse bundan mesul. Hırsızlık yaparsa bundan mesul. Hakka, hukuka tecavüz ederse bunlardan mesul. İlla ki vahiy gelmiş olması gerekmiyor o kimse. Herhangi bir dine mensup değil bakın bu. Tebliğ gelmediği için. Peygamberin tebliği ulaşsa o dinden mesul olacak. Henüz fıtrattaki kulluk boyutunda. İşte bunun gibi Allah Azze ve Celle'nin varlığını da bilmek zorunda. Yani Rabbin varlığı. Rububiyet dersinde bunu işlemiştik. Fıtrattaki kulluk genellikle işin rububiyet tevhidi boyutuyla alakalı. Mesela
meşhur hadiste cesedinin yakılmasını ve küllerinin savrulmasını emreden, vasiyet eden adam kıssasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor ki hayatında hiçbir iyilik yapmamış bir adam, hatta kefen soyuculuğuyla geçimini sağlayan bir adam, öleceği sıra evlatlarına diyor ki ben öldüğümde cesedimi yakın ve külümü denizlere savurun. Şayet Allah bana güç getirirse alemlerde kimseye yapmadığı azabı benim başıma getirir diyor. O adamı Allah Azze ve Celle huzuruna çıkarıyor ve diyor ki seni bu şekilde yapmaya, bu şekilde vasiyet etmeye iten sebep nedir? O da senden korkum ey Rabbim diyor. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle onu affediyor. Burada bu adamın bilgisizliği ne boyutta? Allah Azze ve Celle biliyor ve ondan korkuyor. Ama isim sıfatları konusunda neyi var? Bilgi eksikliği var. Bu bilgi eksikliğinden dolayı mesul olmuyor. Bu konudaki tebliğ kendisine ulaşmadığından dolayı. Ama ulaşan ne var onu kurtaran? Fıtratın tebliği. Yani vicdanın tebliği. Vicdanı ona sürekli ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'nin varlığını, korkusunu içten içe kendisine tebliğ ediyor. Bu yüzden Allah Azze ve Celle Fussilet suresinde ne buyuruyor? Alemde, afakta ve enfüste onlara delillerimizi sunacağız. Hakkı iyice bilinceye kadar. Yani dış alemde ve iç alemde. Dış alemde insan ne yapar? Dünyada. Dış alemde insan kainatı seyreder, bunlardan Rabbin varlığını bulur. İç alemde ise bu vicdani baskı dediğimiz şey, fıtrat dediğimiz şey, Allah Azze ve Celle'nin insanları o fıtrat üzerine yarattığı duygu insanı bu yönlü yönlendiriyor. Mesela hırsızlık veya buna benzer şeylerde o iç sorgulama insanı bu kötülüklerden engeller. Bu yüzden bunlardan mesuldür. Ondan sonra kulun imanda kulluğu gündeme geliyor. İmanda kulluk ikinci ahit dediğimiz şey. Yani birinci ahit ezelde verdiğimiz söz sebebiyle Allah Azze ve Celle ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğu zaman evet sen bizim Rabbimizsin dediği için bütün Adem zürriyeti Allah Azze ve Celle insanları işte bu fıtrat üzerine yaratıyor. Madem orada söz verdiniz bunun gereğini hadi dünyada gösterin bakalım diye. Ve bu yetenekte yaratıyor Allah Azze ve Celle. Sonra ikinci ahit başlıyor. Peygamberin tebliğinin ulaşmasından itibaren. Peygamberin tebliğiyle birlikte artık bir din mensubu oluyor insan. Bir dinin mensubu oluyor. İmanda kulluk. Burada tevhidden mesul oluyor. Peygamber ne getirdiyse onu yerine getirecek, kabul edecek, tasdik edecek. Ağzalarına düşen görev varsa, bu emirler içerisinde ne varsa onları yerine getirecek ve bunlar da Allah Azze ve Celle'yi birleyecek. Mesela namaz, dua, zikir bunlar birer ibadet. Peygamberin getirdiği bir ibadet. Bu ibadetleri yapan pek çok insan vardır ki, yani peygamberin getirdiğini yerine getiriyor, bunu yapıyor ama bunların hiçbir karşılığını alamaz. Sebep ne? Bunları iptal eden şey ne? İbadette tevhidin yerine gelmemesi. Mesela duada, dedik ya dua peygamberin normalde emrettiği, Allah Azze ve Celle'den getirip emrettiği bir ibadet. Adam duayı yapıyor. Demek ki bunu yapması yeterli değil. Yapacak ve sadece Allah Azze ve Celle'yi birleyecek. Namazını kılacak ve namazına riya veyahut da başkasına yönelme gibi unsurları karıştırmayacak. Haccını yapacak, haccın herhangi bir rüknünde Allah'tan başkasına yönelmeyecek. Mekkeli müşriklerin yaptığı gibi yapmayacak. Mekkeli müşriklerin yaptığını Sahih-i Müslim'de şu şekilde anlatılıyor. Lebbek, onlar telbiye getirirken şöyle derlerdi. Lebbek, Allahümme lebbek, lebbeke la şerikelek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tam burada derdi ki, keşke şurada sussalar. Buyur ey Allah'ım buyur, senin ortağın yoktur. Bunu söylüyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tam burada keşke burada sussalar diyor. Devamında şunu diyorlardı. İlla şerikelek, yemlikuhu ve mamelek. Ancak bir ortağın var ki onun da bütün yetkileri zaten sana aittir. Onun da bütün yetkileri sana aittir diyorlardı. Onların şirki bu şekilde gerçekleşiyordu. Bunun gibi ibadet çeşitlerinden herhangi birisinde Allah Azze ve Celle'den başkasına yönelmemek gerekiyor. İbadetleri hiç yerine getirmeyen ise zaten bu kimsenin iman ettiği söylenemez. Çünkü bizler iman ediyoruz ki, tasdik ediyoruz ki ve kalbimizde meydana gelen bu tasdike dilimizle şahitlik ediyoruz ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle katından getirdiği her şey haktır, doğrudur. O ne diyor? Şunu yapan cehenneme girer. Şunu yapan cennete girer diyor. Bir kimse bunlar bildiği halde ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğuna inandığı halde o sözün gereğini yerine getirmiyorsa o kimse tasdik etmiş midir? Aslında kalbinde böyle bir tasdik yoktur. Diliyle yalancı şahitlikte bulunuyor demektir. Dili yalancı şahitlikte bulunuyor demektir. La ilahe illallah derken çok yalancıdır o insan. Arkasında cehennem var diyor o peygamber. Arkasında cennet var diyor. Cennete rağbet etmiyorsa insan, cehennemden sakınmıyorsa, hele bu konuda bazı tasavvufçuların geçmişte dedikleri gibi, cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri, isteyene versen anı, bana seni gerek seni gibi, daha batıl yollar tutuyorsa veyahut Rabiatül Adeviye'ye nispet edilen, şu cennet dedikleri şeye elime bir balta verseniz de gidip bir yıksam, şu cehennem dediklerine bir kova verin de gidip söndürsem de insanlar sadece Allah'a ibadet etmeyi öğrense dedikleri gibi aşırılığa da gitmeyeceksin. Çünkü Allah Azze ve Celle cenneti istemeyi emretmiş, cehennemden de sığınmayı emretmiş. Allah'ın peygamberi dahi insanların en seçkini, ibadette en üstünü, Allah'ı en iyi tanıyanları dahi cehennemden Allah'a sığınmış ve Allah Azze ve Celle'den cennet nimetlerini istemiş. Bir kimse işte peygambere muhalefeti iki şekilde yerine getiriyor demek. Ya peygamberi aşmakla ya peygamberden geri kalmakla. Allah Azze ve Celle her iki muhalefet türünün de cezasını bildiriyor. Onun emrine aykırı hareket edenler ya bir fitneye düşmekten yahut başlarına elin bir azabın gelip çatmasından sakınsınlar. Nur suresi 63. ayet. Tek bir şey var, tek bir fiil var, yani muhalefet fiili, ama iki türlü ceza zikrediyor Allah Azze ve Celle. Neden? Çünkü peygambere muhalefet iki türlü olur. Ya onun getirdiklerini yeterli bulmayıp aşırılığa saparsın veyahut da onun getirdikleriyle hiç amel etmezsin. Uzak durursun, yüz çevirirsin. Bu yüzden Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, yüz çeviren hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Allah'ın Resulü yüz çeviren ne demek? Yani imtina etmek ne demek? Peygamberin getirdiklerinden yüz çevirmek. Peygambere tabi olmamak. Evet. Tevhidin kulun tevhidde kulluğu fıtratta, imanda ve tevhidde kulluğu bu şekilde gerçekleştikten sonra ölünceye kadar bundan mesul, yani bu haddi muhafaza etmekle, korumakla mesul. O kadar tehlikeli bir iştir ki bu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmetini uyarmak için çok çarpıcı bir örnek veriyor. Sizin hakkınızda diyor, en çok şirkten korkarım. Şirk ümmetim için karanlık bir gecede, koyu karanlık bir gecede, siyah bir kayanın üzerinde, siyah bir karıncanın adımlarından bile daha gizlidir. Bu bizlerin hiçbir zaman tevhid konusunda emin olmamamız, şirkten kendimizi güvencede hissetmememiz, bilakis bunun endişesini sürekli taşımamız gerektiğini gösteriyor. Sahabe bunu bütün yoğunluğuyla yaşamışlar, bu duyguyu. Öyle ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gelip, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarına gelip, Huzeyfe radıyallahu anh'a gelip dertleşenler, ben bu münafıklardan mıyım, Allah Resulü'nün bahsettiği münafıklardan olabilir miyim diyerek bunun endişesini sık sık yaşamışlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu konuda hallerinden şikayet etmişler. Yani durumlarındaki, gidişatlarındaki pürüzlerden dolayı büyük endişeler duymuşlar. Ben münafığım korkusu taşımışlar hep. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu duruma şöyle dikkat çekiyor. Mümin günahlarını sırtındaki bir dağ gibi görür. Her an üzerine yıkılmasından çekinir. Bundan korkar. Münafık ise burnun ucuna konan bir sinek gibi zanneder günahlarını. Hatta kiçelese uçup gidecek zanneder. İşte münafık günahlarını bu şekilde görürken mümin ise tam tersidir. Bu şekilde korkuda bulunması gerekiyor. İşte tevhidi bozan şeyler burada devreye giriyor. Bunların önemi. Uluhiyet tevhidinden söz etmek, onun bozucusu olan şirkten de söz etmeye gerektirir. Nitekim eşya zıttıyla bilinir denilmiştir. Kitap ve sünnette şirki yasaklayan ve buna düşenleri şiddetle tehdit eden pek çok delil vardı olmuştur. Mesela Lokman 13. ayetinde Allah Azze ve Celle, şirk en büyük zulümdür. Maide 72. ayetinde Allah'ın Meryem'in oğlu Mesih olduğunu söyleyenler muhakkak küfre girmişlerdir. Halbuki Mesih, ey İsrailoğulları, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Zira her kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılar ve varacağı yerde ateş olur. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur demişti. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, en büyük günah hangisidir? Şöyle buyurdu. Seni yaratan Allah'a bir denk tutmandır. Yani buradaki ifade yanlış anlaşılmaz. Seni yaratan Allah'a bir denk tutmandır. Allah'ın dışında bir yaratıcı edinmendir. Allah'tan başka bir yaratıcı daha vardır demen değildir burada sadece. Allah seni yarattığı halde, seni yaratan Allah olduğu halde, bunu herkes bildiği halde Allah'tan başkasına ibadet edilmez. Allah'tan başkasına rububiyet, uluhiyet veya isim sıfatta şirk koşulmaz. Sonra hangisidir diye sordum. Yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmektir buyurdu. Yani çocuğunu öldürmek, bu ister çocuğu aldırmak şeklinde olsun, ister doğduktan sonra gömmek, bir şekilde öldürmek olsun fark etmez. Özellikle 120 günü tamamlamasından sonra günahı daha da şiddetlenir. 120 günden öncekinde işte bu çocuk aldırmaya Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mev'udeti suğra diyor. Mev'udeti suğra. Küçük gömmedir bu diyor yani. Mev'ude hani cahiliye Arapları kız çocuklarını gömerlerdi diye anlatırlar ya. İşte bu mev'ude diye buna diyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam çocuk aldırmaya mev'udeti suğra. Çocuk gömmenin küçük versiyonu, küçük şekli diyor yani. Sonra hangisi diye sordum. Komşunun hanımıyla zina etmektir buyurdu. Zina şüphesiz büyük günahlardan. Ama komşunun hanımıyla olması şüphesiz daha da büyük. Neden? Çünkü komşu başkalarına nazaran daha da eminlik hissedilen, eminlik duyulması gereken kimsedir. Komşun sana her şeyini güvenir gider. Hatta hayvanını. Hayvanına varıncaya kadar, çoluğun çocuğunu, her şeyin güvenir gider. İşte böylesi bir güvene ihanet çok daha büyük bir günah oluyor. Ondan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini tasdik eden şu ayetler nazil oldu. Furkan 68. Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmayanlar, dua etmeyenler, seslenmeyenler, hak yolla olmadıkça Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmeyenler, cana kıymayanlar ve zina etmeyenlerdir. Kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur. Evet, ehl-i sünnet ve cemaat alimleri de ibadetin şirk pisliklerinden uzak tutulması hususunda önem göstermişler ve şiddetle sakındırmışlardır. İbn-i Kayyım, Allah rahmet eylesin, İgâsetül Lehvan adlı kitabında, yani Türkçe'de tercüme edilen Şeytan Tuzakları adlı kitabında şöyle diyor. Şirk zulümlerin en büyüğü, kabahatlerin en çirkini ve münkerlerin en kötüsü olup Allah'ın en sevmediği ve en nefret ettiği şeydir. Onun katında en çok gazaba sebep olan şey şirktir. Nitekim şirkten dolayı başka günahlarda tereddüt etmeyen dünyevi ve uhrevi cezalar tereddüt eder. Allah Azze ve Celle şirki bağışlamayacağını, şirk ehlinin necis olduğunu, pislik olduğunu bildirmiş, onların kestikleri hayvanların ve nikahlarının haram olduğunu haber vermiştir. Müminlerle müşrikler arasında dostluk bağlarını kesmiştir. Onları Allah'ın, meleklerinin, rasullerinin ve müminlerin düşmanları olarak ilan etmiş, tevhid ehline onların mallarını, kadınlarını ve oğullarını mübah kılmıştır. Zira şirk, rububiyet hakkını yıkmak, uluhiyet azametini eksiltmek ve alemlerin Rabbine kötü zanda bulunmaktır. Evet, bu şirk türlerinde bazılarına giriş yapalım. Mesela tiyera, uğursuz saymak. Araplar kuşları uçurur, sağa veya sola uçuşlarına göre uğursuz sayarlar. Maksatlarından bu sebeple yüz çevirirlerdi. Yani gayelerinden vazgeçerlerdi. Temiz şeriat geldi ve bu işi iptal ederek yasakladı. Bunun faydanın celbinde ve zararın def edilmesinde bir etkisinin olmadığını haber verdi. Yani kuş serbest bırakıp sağa mı uçacak, sola mı uçacak diye ne yaparlarmış? Bundan hayır, bereket umarlar veya şerlilik, uğursuzluk bunun gibi yorumlamalarda bulunurlar. Bir nevi fal oku çekmek gibi bir şey. Yani kara kedi, ondan sonra buna benzer pek çok şey. Tetayyur, yani tiyeranın tefaül kalıbında tetayyur, uğursuz sayma inancı demektir. Allah'ın fiillerini mahlukatından bir şeye nispet etmek anlamında olduğundan ve bu zayıf mahlukların kaza ve kaderde etki ettiğine itikad etmeye sebep olmasından dolayı tetayyur, yani bu kuş uçurma veya uğursuz sayma tevhide aykırıdır. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu şirk olarak isimlendirmiştir. Tirmizi'nin Sünen'inde İbn-i Mesud radıyallahu anh'den gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Tiyara, yani kuş uçurup uğursuz saymak şirktir. Kuş uçurup uğursuz saymak şirktir. Burada bu kelimeleri özellikle söylüyoruz. Tiyara kelimesini, tetayyur kelimesini. Neden? Çünkü bazı hadislerde şum kelimesi geçer. Mesela halk arasında bu işte şomazlık, işte şomluk, bunun gibi ifadeler kullanılır. Şum kelimesi de Türkçe'ye uğursuzluk diye tercüme ediliyor. Ve bu insanların pek çok şeyi yanlış anlamasına sebep oluyor. Mesela üç şeyde uğursuzluk vardır sözü gibi. Kadında, atta, evde. Burada bu hadiste geçen, Arapça lafzında geçen kelime şumdur. Yani bereketsizlik manasındadır. Aslında bunu bereketsizlik diye tercüme etselerdi daha doğru olurdu. Tatayyur kelimesi, tiyara kelimesi de uğursuzluk inancı diye tercüme ediliyor. O zaman bu hadisle bu hadis arasında sanki bir çelişki varmış gibi anlaşılıyor. Böyle değil. Tiyara başka bir şey. Şimdi tiyarayı biraz daha detaylı görelim. Sonra inşallah. İmam Ahmed Müsned'inde Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tiyara, yani uğursuzluk inancı, kimi bir ihtiyacından alıkoyarsa şirk koşmuştur. Yani bu uğursuzluk inancı sebebiyle, işte böyle kuş uçurma veya bir şeyleri uğursuz sayma, işte kara kedinin geçmesi, ayna kırılması veya makası ters verme mi diyorlar? Buna benzer ayın 13'ünün olması gibi. Bu gibi inançlarla bunlara mana yüklemek, hele bu sebeple kişinin yolundan dönmesi şirktir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buna şirk diyor. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü, bunun kefareti nedir? Yani bir kimse böyle bir şeyi yaptığı zaman bunu ne temizler, ne siler? Onlardan birinin, Allah'ım senin hayrından başka hayır yoktur. Senin tayrından, yani senin uğrundan başka uğur yoktur ve senden başka ilah yoktur demesidir. Bunu Tirmizi Hasan sahih kaydıyla rivayet etmiş, Elbani de sahih olduğunu onaylamıştır. Ehl-i sünnet ve cemaat alimleri de uğursuzluk inancından şiddetle sakındırmışlardır. Zira bu sahih akideden inhiraftır, sapmadır. İyilikleri getiren ancak Allah'tır ve kötülükleri de gideren ancak Allah'tır. Uğursuzluk inancının sahih akideye aykırı olduğu gayet açık bir şekilde ortadadır. Tetayyür, Allah Subhanehu'nun fiillerini mahlukundan birine nispet etmek anlamına gelir. Uğur sayma fiilinde bulunan kişi, rububiyette şirk koşmaktadır. Bu yüzden Allah Azze ve Celle Salih Aleyhisselam'ın kavmini uğursuz sayıp onu kıtlık sebebi olduğuna inanmalarından ötürü kınamış, kendilerine isabet edenlerin ancak günahları ve isyanları sebebiyle isabet ettiğini bildirmiştir. Yani sen bize uğursuz geldin. Sen geldin, uğursuzluk geldi başımıza. Bunun gibi inancından dolayı Salih kavmini ne yapmış Allah Azze ve Celle? Kınamış ve şöyle buyurmuş. Semud kavmine de Allah'a ibadet etmeleri için kardeşleri Salih'i göndermiştik. Hemen birbirleriyle mücadele eden iki fırka oluvermişlerdi. Salih demişti ki, ey kavmim, iyilikten önce niçin kötülükte acele ediyorsunuz? Merhamet olmasınız diye Allah'tan mağfiret yani bağışlanma dileseniz olmaz mıydı? Onlar da şöyle dediler. Senin ve seninle birlikte olanların yüzünden başımıza uğursuzluk geldi. Salih de demişti ki, sizin uğursuzluğunuz Allah katındaki kaderinizdir. Yani başınıza gelen bu uğursuzluk dediğiniz şeyler Allah katındaki kaderinizdir. Zaten siz Allah tarafından sınanmakta olan bir kavimsiniz. Neml suresi 45-47. Ayetleri. Böylece uğursuz sayma inancı reddedilmiştir. Allah Azze ve Celle takdir ve tedbirde tektir. Yaratmada, yönetmede tektir. Ona tesir eden bir etken yoktur. Bundan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne bulaşma ne de uğursuzluk vardır buyuruyor. Ne bulaşma yani ne hastalığın bulaşması ne de uğursuzluk vardır. Şimdi bakın böyle gafilce, cahilce demek ki insan bu tür sözleri söylediği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu duasını Allah'ım senin hayrından başka hayır yoktur, senin uğrundan başka uğur yoktur diye öğrettiği duayı bellemesi, ezberlemesi lazım ki insanlar bazen bunu bilinçsizce söylüyor. Dükkana giriyor adam, ya sen geldin müşteri gelmez oldu. Müşterinin ayağı kesildi bak. Bunun gibi. Veya geldin işte müşterinin ardı arkası kesilmiyor falan. Bunlar da Allah Azze ve Celle'nin takdirini unutma vardır. Kula bir şeyleri nispet etme vardır. Aynı şekilde ne bulaşma ne uğursuzluk vardır. La adva ve la tiyara. Ne bulaşma? Yani hastalığın bulaşması ne de uğursuzluk vardır.
Hocam hastalığın bulaşması
mı? Yani burada develerin mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam develeri örnek veriyor. İlk deve nereden hasta oldu diyor mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bunu neden soruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Diyorlar ki yani hastalığın bulaşması işte şu deve şuna bulaştı, bu deve buna bulaştı. İlk deve nereden hasta oldu diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bulaşmasında da aynı şekilde. Allah Azze ve Celle'de. Ebu Davud'un Sünen'inde rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kendi yerlerinde, kendi halinde bırakınız. Kuşları yuvalarında rahat bırakınız buyuruyor. Bu hadis hakkında İmam Ahmed bin Hanbel şöyle diyor. Yani bu size zarar vermez. Onları gördükleri yerlerinde bırakmak ve onlarla tetayyürde bulunmamak kastedilmiştir. Yani tetayyür için kuşları rahatsız etmeyin yuvalarından. Cahiliyede bir iş yapmak istediklerinde bir kuşa işaret ederler. Sağa giderse şöyledir, sola giderse böyledir diye hüküm çıkarırlardı. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuşları yerlerinde kendi haline bırakınız. Bu size zarar vermez buyurmuştur. Hayra yormakta sakınca yoktur. Hayra yormakta olayları hayra yorma, iyiliğe yormada bir sakınca yoktur. Bu husus Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadiste bildirilmekte. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu işittim. Uğursuzluk yoktur. Onun hayırlısı fe'ldir. Fe'l. Dediler ki fe'l nedir ey Allah'ın Resulü? Sizden birinin işittiği güzel sözdür. Gidiyorsun hastaya mesela. Ya Eyüp abi seni bugün iyi gördüm. Bugün seni iyi gördüm. Aslında öyle bir şey olmasa da seni iyi gördüm diyor. Ne yapıyor? Moralmen takviye ediyor. Sözün hayırlısı budur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama uğursuzluğa yorma. Ya aynı şey git mesela. Eyüp abi ya suratın kireç gibi. Betin benzin atmış falan. O adam hasta olmasa bile ne yapar? Psikolojik men çöker gider.
Evet. Hocam uğursuzluğu yani ağzını hayır aç manasında söylenen söz
Aslında çok doğru bir söz. Doğru, yani. Doğru bir söz. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözün hayırlısı feildir derken kastettiği biraz bu olsa gerek. İbn-i Kayyim Rahimullah bu hadisin şerhinde, yani sizden birinin işittiği güzel sözdür hadisin şerhinde şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği bilgiye göre feil de tiyaradandır. Yani tiyara kapsamındadır feil. Yani güzel söz. Fakat bu hayırlı olandır. Çünkü kendisi tiyarayı iptal etmiş, feilin de buna dahil olduğunu, bundan olduğunu, fakat bunun tiyaranın tersine, yani uğursuz saymanın tersine hayırlı olduğunu haber vermiştir. Böylece feil ile tiyara arasındaki imtiyaz, yani birbirinden ayrılık ve zıtlık yönlerini belirterek açıklamış, birinin faydasını anlatırken diğerinin de zararını göstermiştir. Bunun benzeri şirk olan rukyeyi, tedaviyi men etmesi, şirk olmayanına da izin vermesidir. Bunun diğer bir örneği, mesela rukyeye ne yapıyor? İzin veriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Tedaviye de izin veriyor ama yasaklanan şeyler var bunlar içerisinde. Mesela muska yasaklanıyor ama rukye cevaz veriliyor. Şüphesiz rukye de muska kapsamında olan şeylerden, yani taviz deniliyor bunlara. Genel kapsam, genel adı, bunların adı tavizdir. Okuma, okumaktan da hepsi değil. Kitap ve sünnete uygun olanlara izin veriliyor. Her okuma değil. Mesela çoğu okumalarda cinlerin isimleri vardır. Cinlere seslenilerek bazı şeyler okunuyor. Hastaya veya sağlama, neyse artık, büyü yapmak için. Bunlar değil. Asılan şeylerin tamamı reddediliyor. Haftaya Allah izin verirse bu asılanlara geleceğiz. O yüzden detayına girmiyoruz. Uğursuz sayma yoktur. Onun hayırlısı hayra yormaktır kavli, kuşun hareket yönüne göre etki ettiği, fiilde bulunduğu veya ortak olduğu şeklindeki yorumlamaları reddeder. Fe'il, yani hayra yorma ise böyle değildir. Aralarındaki farktan doğan fayda büyüktür. Bu da görülen veya işitilen şeyi uğursuz sayma işinde insan yapmaya karar verdiği işten veya yolculuğundan geri döner. Bu şirk kapısını çalmaktır ve hatta şirkin içerisine girip Allah'a tevekkülden uzaklaşmaktır. Nefsinde bir korku kapısı açar ve Allah'tan başkasına bağlanır. Gördüğü ve işittiği şeyle uğursuz saymak. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. Yani Fatiha 6. ayeti. Ona ibadet et ve ona tevekkül et. Hud suresi 123. ayeti. Ve ona tevekkül ettim, dönüşüm de onadır. Yani Şura suresi 10. ayetinde bu ayetlerde bildirilen makamdan kopmak, sıyrılmaktır. Böylece kalbi Allah'tan başkasına ibadet ve tevekkülle bağlanır. Bu nerede ümit kapısını açan, kalpleri emeller için destekleyen, korkudan sükunete erdiren, Allah'tan yardım istemeye ve ona tevekkül etmeye sebep olan, nefsinde arzusunu güçlendirmekle sevindiren hayra yorma nerede? Yani ikisi arasındaki farka dikkat çekiyor İbn-i Kayyim Rahimullah. İşte bu uğursuz saymanın zıttıdır. Hayra yorma sahibini taat ve tevhide yönlendirirken, uğursuz sayma sahibini isyana ve şirke götürür. Bu sebeple Peygamber Aleyhisselatü Vesselam fe'li, yani güzel sözü müstahap kılmış, tiyarayı, yani uğursuz saymayı da iptal etmiştir. Miftahu Daris Saade'de İbn-i Kayyım özetle bu şekilde diyor. İşte Müslümana bu tehlikeli afetlerin galip gelmesi, onun her şeyin sadece Allah'ın elinde olup uğursuz sayılan bu tür şeylerin de ona bir tesirinin olmadığı, yani asıl iman edilmesi gereken budur. Ama tetayyür işte bu inanca aykırıdır. İnsan uğursuz saymayan kişilere tereddüt edecek bol sevabı bilmelidir. Hangi hadisteydi bu tetayyürde bulunmayanlara verilen sevap? Ecir, karşılık, uğursuz saymayanlar. Hesapsız cennete girecekler. Uğursuzluğu kabul etmeyenler. Ukaşe bin Mihsan hadisi. Evet, uğursuz saymayanlar. İnsan uğursuz saymayan kişilere tereddüt edecek bu bol sevabı bilmelidir. Nitekim cennete hesapsız olarak 70 bin kişiden gireceği bildiriliyor. Bu hadiste onların özelliği, yani bu cennete hesapsız girecek 70 bin kişinin özelliği, kendilerine rukiye yapılmasını istemeyen, rukiye talebinde bulunmayan, dağlama yaptırmayan, yani dağlama biliyorsunuz sıcakla kaynar, mesela yarayı kapatmak için kızgın demirle basarlarmış yaranın kapanması için, o şekilde dağlama yaparlarmış. Tabipler buna en son tedavi yöntemi derler. Yani başvurulacak en son yol derler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dağlama yaptırmayanları övüyor. Uğursuz saymayan ve Rablerine tevekkül edenler. İşte cennete hesapsız girecek 70 bin kişinin vasfı, rukye talebinde bulunmayan, dağlama yaptırmayan, uğursuz saymayan, sadece Allah'a tevekkül edenler olarak geçiyor. İşlerinde Allah'a dayanıp güvenmeli ve kesin olarak şunu bilmelidir. Allah'ın hayrından başka hayır, onun tayrından başka tayır. Yani onun uğrundan, onun bereketinden başka uğur, ondan başka ilah yoktur. Evet, Allah'tan başkası adına yemin etmek. Kısa bir bölümde onu işleyelim. Yine tevhidi bozan hususlardan birisidir. Allah'ın adına yemin etmek Allah Azze ve Celle'ye tazimdir. Başkasının adına yemin edip Allah'ın adına yemin etmekten yüz çevirmek ise Rab Azze ve Celle'nin makamına düşmanlıktan sayılır ve onun yüceliğinin kemalini eksiltmektir. Zira insan söylediğinin doğruluğunu tekit etmek veya bir şeyi reddetmek için kalbinde bulunan en değerli şeyle yemin eder. Kalbinde Allah'tan daha yüce veya daha değerli bir şey bulunuyorsa bir kimsenin, zaten o yönünü tazimde, sevgide, hangi baptaysa şirk koşmuş olur. Bu yüzden Allah'tan başkası adına yemin etmek şirktendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim Allah'tan başkası adına yemin ederse küfretmiş veya şirk koşmuş olur buyuruyor. İki gözüm önüme aksın ki şeklinde söylenen söz, ekmek çarpsın ki, şerefsizim ki, bunun gibi sözler Allah'tan başkasına yemin ifadeleridir. Mesela karşıdakini ikna edebilmek için adam şerefi üzerine, namus üzerine yemin ediyor.
Hocam öfkeyle yapılan yeminde
bu şirktir. Bu şirktir.
Yani öfkeyle mi olsun? Ne dediğini bilmem.
Fiil şirktir.
Sorumluluk söylemek. Yani çivirlendiği zaman
bu, bir kimse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ki, yani Lat adına, Uzza adına ağzımızdan kaçıveriyor. Kim diyor Lat adına, Uzza adına yemin ederse veyahut arkadaşına gel seninle kumar oynayalım derse hemen La ilahe illallah desin, ona kefaret olur diyor. Hemen La ilahe illallah desin. Yani işlediği fiil şirktir. Onun telafisi için hemen La ilahe illallah desin. Bile bile yaparsa o zaman dinden çıkar. Bu gafletle, kasıtsız, kalbin kastı olmaksızın yaptığı için, yani dinden çıkma kastı olmaksızın bunu yaptığı için, yani onun şirk olduğu, şirk olsun diye yapmadığı için bu La ilahe illallah'la derhal tekfir edilmesi gereken, kefaret edilmesi gereken şirklerden. Fiil şirktir. Ve kurban olayım o yemin değil.
Değil.
Şimdi Allah, ha sen onu şey olarak yeminle alakalı değil, Allah'tan başkasına kurban olmak manasında o yönünü söylüyorsan tabii o ayrı mesele. Biz buradan yeminden bahsettiğimiz için bununla ilgili söylüyoruz. Yoksa kurbanla ilgili meseleler gelecek. Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Ömer radıyallahu anhum şöyle demişlerdir. Allah adına yalan yere yemin etmem, Allah'tan başkası adına doğru bir hususta yemin etmemden iyidir. Neden? Allah adına vallahi diyor, yemin ediyor ama yalan yere yemin ediyor. Bu diyor daha iyidir şeyden. Allah'tan başka adına yemin etmekten. Allah'tan başka adına yemin etmek şirktir. Bu sebeple bu üç Abdullah, Allah hepsinden razı olsun, ne diyorlar? Allah'tan başkası adına yemin etmektense, doğru bir yere yemin etmektense, Allah adına yalan yere yemin etmek daha ehvendir diyor.
En azından yalan söylüyor.
Ha, o yalan günahı kazandırır insana. Diğeri ise dinden çıkarır. Bu sözleri, sahabenin bu sözleri neyi gösteriyor? bize çok önemli bir delil var burada. Mesela günümüzde bazıları diyorlar ki yemin küçük şirktir. Herhangi bir delil var mı ellerinde? Allah'tan başkası adına yemin etmenin küçük şirk olduğunu gösteren herhangi bir delil yok. Ama yemin etmenin, Allah'tan başkasına yemin etmek mutlak bir şekilde şirk diye gelmiş. Aha bu üç sahabe, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mesud radıyallahu anhum. Üçü de diyorlar ki Allah'tan başkası adına doğru yere yemin etmektense Allah adına yalan yere yemin etmek daha efendidir diyor. Neden? Çünkü birisi büyük günah, diğeri küfür. Şirk kişiyi dinden çıkarır.
Evet. Bunu kim rivayet etmiş? İbn-i Teymiye fetvasında nakletmiş bu üç sahabeden bunları. Müslümanların önceki ve sonraki alimleri şunu belirtmişlerdir. Yaratılmış biri adına, ister bir peygamber adına olsun, ister peygamber dışında meleklerden bir melek, yöneticilerden bir yönetici veya şeyhlerden bir şeyh adına yemin edilmesi haramdır. Kişiyi İslam'ın dışına çıkaran büyük günahlardan, yani şirktendir. Yemin ancak Allah'ın adına veya onun sıfatları olur. Mesela Musaf adına yemin edebilir mi?
Diyor işte Kur'an çarpsın.
Edemez.
Niye?
Kur'an çarpsın.
Bu da şirk hocam. Kur'an'a edebilir.
Kur'an'a edebilir. Kur'an Allah'ın kelamıdır.
Tamam. Kur'an çarpsın diyemez ama.
Ha Kur'an çarpsın değil. Bizim burada kastettiğimiz Allah'ın kelamına yemin olsun ki.
Bunu diyebilir o zaman şey de diyebilir hocam. Yarattığı
hiçbir şey adına yemin edemez.
Allah'ın
kelamı yaratılmamıştır. Allah'ın kelamı mahluk değildir. Bu sebeple Kur'an ile tabi.
Normalde yemini olarak yemin ederim kardeşim ben de doğru söylüyorum yemin ederim gibisine olur mu?
Şimdi yemin sadece ederim diyen bir kimse bununla neyi kastediyor? O kalbinde kalmıştır. Umumiyetle Allah anlaşılır. Ama Allah'tan başkası adına yemin ettiğini ortaya çıkaran bir karine varsa, kendisi ortaya koyarsa o zaman şirk olduğu ortaya çıkar. Hatta bu hususta insanlar mesela Allah adına yemin edildiği zaman bunu yeterli görmüyorlar. Şeyh adına, çoluk çocuğuna yemin et, bunun gibi şeyleri ne yapıyorlar? Öne sürüyorlar. Mesela az önce dedik ya, işte çoluğun çocuğun ölsün ki. Hatta daha çirkin yeminler de var. Diyor ki, kafir olayım ki. Eğer yalanım varsa kafir olayım diyor. Yani daha neler neler. İşte bunların hepsinden sakınmak lazım. Şunu bilmek lazım ki yemin edenin değil ettirenin niyetine göredir. Mesela bir kimse ben Cengiz abiden yemin istiyorum. Mesela işte şu işi şöyle yapacaksın diye. Yapacaksın değil mi? O da yemin ediyor. O kalbinden ne geçiriyor? Başka bir şey geçiriyor. Ama benim ne kastettiğimi biliyor. Benim ne kastettiğimi biliyor. Burada benim kastettiğim neyse odur. Çünkü yemin ettiren benim. Yemin edenin niyetine göre değil. Sahih-i Müslim'de hadis bu şekilde. Yemin edenin niyetine göre değil, ettirenin niyetine göredir diyor. Dolayısıyla herhangi biriniz mahkemelerden bir mahkemeye çıkmak durumunda kalırsa sakın ha Allah'tan başkası adına yemin etmesin, dinden çıkarsınız. Allah'tan başkası adına yemin etmesin. Veyahut da askere gidecek olanlar varsa askere gittiğinde ne pahasına olursa olsun yemin etmesin Allah'tan başkasına. Bu benim inancıma aykırı desin. Ne gerekiyorsa inancı uğrunda bunu göze alsın.
Tüfeğin üstüne koydum o zaman. Limonata içerim. Tam o zaman öyle dedim.
Hakim geldiği zaman kalkmak da mı?
İster kalkmak olsun, ister okulda çocuklarınızı öğretin. Eğer normalde pek göndermeyi tasvip de etmiyoruz ama öğretmene çocukların ayağa kalkmaz. Öğretmen sınıfa girince çocukların ayağa kalkmaz. Bu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladığı fiillerdi. Ondan sonra işin şirk boyutuna varanı Putkafa Kemal'in önünde
saygı duruşu veyahut bayrağın önünde saygı duruşu, İstiklal Marşı'nda saygı duruşu, Allah'tan başkası adına ant içiliyor, ant töreni yapılıyor. Bu ant törenine katılmak, dilini kıpırdatmasa bile çocuk, o ant töreninde bulunması şirktir. Çocuğun bir vebali yok o işte. Kim onu gönderiyorsa o bu işten mesul olur. Eğer çocuğunu okula gönderiyorsan diyeceksin ki bu törene katılmayacaksın. İstiklal Marşı'na katılmayacaksın, öğretmenlerinin de meydanını okuyacaksın. Çocuğumu buralara katamazsınız. Buna hakkınız yok. Bu benim inancıma aykırı. Bu anayasaya da aykırı. Benim inancıma aykırı bir şey yaptırmanız anayasaya da aykırı. Suç işlenmiş olur. Tabii onların ilahına tapmaya zorlayamaz bizim çocuklarımızı. Ama biz Müslümanlar olarak kendi inancımızın, kendi davamızın sahiplenenleri olmazsak vallahi belki de bir yerlerden geçemeyiz yani. Bu hiç basit bir şey değil. Ortada şirk varsa cana can mücadele olmak zorunda. Her şeyinle mücadele olmak zorunda. Eğer bu yapılmıyorsa, dünyevi bir takım menfaatler bunun önüne geçiyorsa, bu ümmete Allah Azze ve Celle'nin ihtiyacı yok zaten. Bizden alır, bugün kafir olan bir milleti İslam'a çevirir, onların karşısında da bizi diker Allah muhafaza. Siz Allah'ın dinine yardım edin ki Allah da size yardım etsin. Biz Allah'ın tarafında yer alırsak, Allah mümin kulunu destekleyecektir. Şayet kul Allah'a tevekkül ederse hasbünallahü ve nikmel vekil. Allah kuluna yetmez mi?
Allah'tan daha fazla tağuttan korkarsan.
Böyle korkular yerleşiyorsa onlar birer tağuttur. O korkular birer tağuttur. Allah korkusunun önüne bir şeyler geçiyorsa onlar birer tağut olur. Bu da insanı şirke düşüren diğer sebeplerden. Korkuyla ilgili sebeplerden. Allah izin verirse tevhidi bozan hususlardan rukye, temaim, nazarlık, muskalar bunlar nedir? Bu konulara gireceğiz ve daha sonra isim sıfat tevhidine gireceğiz. Soru varsa bu konuyla ilgili olarak soru alalım. Evet.
Ortak kim yani? Neyi
kastediyor? Onların ortak koştukları şeyler. Mesela Lat olabilir, Uzza olabilir. Müşrik Arapların ortak koştukları kimseler.
Günümüz, Allah'a ortak koştuk.
Günümüzde
Abdülkadir Geylani gibi, Ahmet Rufay gibi yani sevdiğin kulun daha varken bütün yetkiler de senin yerindedir diye bir Allah dostu.
Yani benim kainatta Allah'ın dışında tasarruf eden veyahut tasarruf ettiğine inanmasa bile Allah ile kendi arasında aracılık ettiğine inansa, mesela ölünün böyle bir yetkisini Allah Azze ve Celle haber veriyor mu? Vermiyor. Böyle bir inancı olmasa bile ibadette onu karıştırması, hele lebbek, telbiyeye bunu karıştırması, bunlar birer şirk. Şimdi mesela Amerika süper güç diyor adam. Yani buna öyle bir güç veriyor ki, güç atıyor ki veyahut da devlete, yahu diyor devlette nasıl başa çıkacaksın diyor. Adamlar diyor her tarafa el atmış diyor. Yahu sen çıkmayacaksın. Allah Azze ve Celle'nin tarafında yer alacaksın sadece.
Az önce söylediğin çocuğunu okula gönderme meselesi.
Evet.
Allah'a ortak koşması. Yani tağutları, yani onlardan daha çok, Allah'tan daha çok onlardan korkar.
İşte tağuttan Allah'tan daha fazla korkarsa bu da korkuda şirk.
Böyle de oluyor hocam.
Şimdi yani mesele şu, insanların Allah Azze ve Celle'yi hakkıyla takdir edememez. Yani ne tarafta yer aldığını bilmesi lazım insanın. Müşriklerin tarafında mı yer alacaksın, tevhid ehlinin tarafında mı? Eğer tevhid ehlinin tarafında yer alırsan, bir kişi bile olsan, bil ki Allah Azze ve Celle'nin yardımı seninledir. Sen Allah Azze ve Celle'nin haklarını eda ediyorsan, sahih bir imana sahipsen, amellerin salih ise Allah Azze ve Celle sana yardım edecektir. Allah'ın yardım ettiği bir kimseyi de kimse yenemez. Ama Allah'ın senden istediklerini yerine getirmiyorsan ve neticede başına bir takım musibetler geliyorsa, işlerin yolunda gitmiyorsa, hatta bu tip mücadelelerinde dahi başarılı olamıyorsa mutlaka sende bir eksiklik vardır. Adam mesela, şeytan mutlaka Allah'ın gösterdiği hedefleri ne yapar? İnsana büyük gösterir ama bu bir tuzaktan ibarettir. Sırf onun üzerine gitmemen için. Sen onun üzerine gitmediğin için o senin üzerine büyüyerek geliyor. Sen onun üzerine gitsen yok olup gidecek bir toz bulutudur aslında. Kim Allah'tan korkarsa, Talak 2-3. ayetlerinde, kim Allah'tan korkarsa beklemediği kapılar açar ona, ummadığı yerden rızıklandırır diyor. Yani ne rızık endişesi taşıyacaksın, ne de kapıların yüzüne kapanmasından korkacaksın. Bunu unutma. Sana düşen Allah'tan korkmak. Kul böyle bir şeye giriştiği zaman, hemen adımını ilk attığı anda başına bir takım musibetler gelecek. Çünkü imtihanda. Bu davasına ne kadar samimi? Gerçekten Allah'ın rızasını gözetiyor mu? Yoksa dünya nimetlerinden, elinden giden bazı şeyler sebebiyle geri adım atacak mı? O imtihanı geçerse kul, bir adım daha ileri atarsa, işte ateşin serin ve selamet olduğu yer o adımdan sonra başlar. Ateşin serin ve selamet olduğu yer o adımdan sonra başlar. Bıçağın kesmediği an o adımdan sonradır. Düşünün İbrahim Aleyhisselam'ı. Oğlunu boğazla diyen Allah Azze ve Celle. Kendi öz oğlunu. Hem de hayırlı, kendisine çok faydası dokunan, itaatkar, Allah'a da itaatkar, salih bir evladını. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Boğazlayacaksın. İbrahim Aleyhisselam tereddüt ediyor mu? Gidiyor, Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şeyi yerine getirdiği için Allah Azze ve Celle o bıçağı kesmez kılıyor. Halbuki kadere iman eden bir mümin, Allah Azze ve Celle'nin takdirine iman eden bir mümin bu gibi endişeleri taşır mı? Ya bıçak keserse, ya kesmese, isterse kessin. Değil mi ki Allah emrediyor? Mancınıkla ateşe atıldığı zamanı düşünün. İbrahim Aleyhisselam o rat diye gelene kadar hiçbir taviz vermedi. Ki İbrahim Aleyhisselam bizlerden çok daha üstün Allah katında. Allah'ın bizlerden çok daha değerli kulları. Biz Allah katında İbrahim kadar değerli değiliz ki bizim canımız ondan değerli olsun. İbrahim Aleyhisselam tevhid ehlinin önderi olan Peygamber Aleyhisselam'a dahi İbrahim'in milletine uy denilen bir peygamber müşrikler tarafından bu hale getirilecek, mancınıklara bağlanacak, ailesiyle beraber yerinden yurdundan edilecek, bizim gibi değersiz insanlar da lüks lüks yaşayacak, öyle mi? Ve bunun karşılığında da cenneti umacağız. Hiçbir şey yapmadan. Hiçbir şey yapmadan. Yani imtihan edilmeden, o süzgeçten geçirilmeden bir şeyler ummamızın kendimizi kandırmaktan başka bir adı yok.
Hocam kısaca şöyle diyebilir miyim? Yani Allah yolunda fedakarlık etmediğimiz sürece bizim selef kendimizi nispet ettiğimiz sadece bir iddiadan ibaret olmalı.
Evet. Yani selefi de geçtik, biz imana nispet etmekten bahsediyoruz. Yani iman. Peygamberin getirdiğine gerçekten iman ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Bu bizim her birimizin kalplerimize şöyle bir yönelip kendi nefis muhasebesini yapmamız gereken mevzular bunlar. Evet, başka soru yok galiba. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ileyk.